Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kariler'den Abdülbasit'ten Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd. Resulü ve Pak Ehli Beytenin salatü selamla Tarım Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsı 25 Ordubehş 1400 Hicri Kameri 3 Şevval 1442 ve Milade 15 Mayıs 2021 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Doktor Abdurrahman Şad ile Filistin gelişme üzerinden yapılan röportaj, İran basında seçmeler, velayet güneşinden Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve kalıcı tır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. ...13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bugün aday kayıt işlemleri sürdü. İran'da son 24 saatte koronavirüsten 200 kişi daha yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Ruhani, millet ve devletin korona ile mücadelesinin devam ettiğini belirtti. Irkçı İsrail, Gazze'de uluslararası televizyonların bulunduğu binayı bombaladı. Eşrati kampına saldırıda şehit olanlar için Gazze'de cenaze töreni düzenlendi. Şimdi haberler.
...13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bugün aday kayıt işlemleri sürdü. Bugün adaylık kaydı için son gündü. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvuruları bugün de devam etti. Kayıt işlemlerinin yapıldığı 5. ve son gününde önemli isimler İçişleri Bakanlığı binasına gelerek istenen belgeleri teslim ettiler. Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık için İçişleri Bakanlığı binasına gelen önemli isimler arasında İran Yargı Erkeği Başkanı Hüccetül İslam Reisi, Nizam Maslahatlarına Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızayi, Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı İshak Cihangir'i, Nizam Maslahatı Teşhis Konseyi üyelerinden Sayın Celili ve Çalışma ve Kooperatif Bakanı Mahmet Şeriyet Medarı ve eski Meclis Başkanı Ali Larcani ve eski İRİB Başkanı İzzetullah Zargami yer aldı. Bundan önce eski Cumhurbaşkanlarından Mahmut Ahmedinejad gibi isimler de adaylık için başvuruda bulunmuştu. 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 18 Haziran'da ülkede yapılacaktır.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saat zarfında koronadan 200 vatandaş daha yaşamını yitirdi. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 200 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7.723 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 76.633'e, vaka sayısı ise 2.739.875'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 5.396'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2.210.851'e ulaştı ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hükümetle vatandaşların koronavirüs salgını ile mücadelesi devam ettiğini vurguladı. Bu sabah koronavirüs salgını ile Milli Mücadele Merkezi'nin oturumuna katılan Cumhurbaşkanı Ruhani, vatandaşlar sağlık protokollerine uyarak koronavirüs salgını ile mücadele ettiğini, hükümette yine sağlık ve tedavi alanında mücadelesini sürdürdüğünü belirtti. Ruhani bu mücadelede en ön saflarda yer alan ve yine sağlık protokollerini de denetleyenlerin birlikte hareket etmeleri ve böylece ideal noktaya ulaşmaları gerektiğini vurguladı. Koronavirüs aşısının dağıtımını da işaret eden Ruhani, bu işi titiz bir şekilde yapmaları gerektiğini, zira ne kadar aşı ithal edildiği bilindiğini vurguladı. Ruhani, önümüzdeki ayda düzenlenmesi beklenen Cumhurbaşkanı seçimleri için de gereken tedbirlerin alındığını, böylece vatandaşlar sağlık protokollerine uyarak gönlü rahat bir şekilde seçimlere katılabileceklerini vurguladı. Ruhani seçimlerin coşkulu ve vatandaşların sağlığı gözetlediği bir şekilde yapılması için seçim kampanyalarında daha çok sanal ortam ve radyo televizyon kurumu kullanılmasına vurgu yaptı.
İşgal rejimi İsrail ordusu Gazze'de Çin'de Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press ile Katar merkezi El Cezire televizyon kanalı ofislerinin olduğu 13 katlı bir binayı vurarak yerle bir etti. Anadolu Ajansı muhabirine aldığı bilgiye göre binada ayrıca doktor muayenehaneleri, avukatlık büroları ve sivillerin oturduğu çok sayıda da ailelerin de yer aldığı belirtildi. El Cezire saldırıdan önce İsrail'in Gazze'de uluslararası televizyonların bulunduğu binayı bir saat içinde bombalayacağını bildirdiğini açıklamıştı. İsrail'in Gazze şehrine düzenlediği saldırıda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın, 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı.
İzzettin Kassam Tugaylere Gazze'de Eş Sati kampına girenlik Siyonistlerin barbarca saldırısına karşılık olarak Tel Aviv ve Aslod kentlerine girenlik onlarca füze fırlattı. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın eski kolu İzzettin Kassam Tugaylere Eş Sati kampında Filistinli siviller, çocuklar ve kadınların haklarına yönelik yapılan katliama karşılık olarak Tel Aviv ve Aslod'a onlarca füze fırlattığını duyurdu. Öte yandan Siyonist basını Tel Aviv ve etrafına en az 30 füzenin fırlatıldığını ve kente siren seslerinin de duyulduğu anlaşılıyor. Hamas'ın askeri kolu ayrıca Aslod'a onlarca füze fırlattı. Aslod, Tel Aviv ile birlikte işgal rejiminin en önemli ticaret merkezlerinden sayılıyor. Bu arada İsrail Sağlık Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı İzzettin Kassam Tugaylarının dün gece Bir Es-Seba kentine düzenlediği füze saldırısında 19 Siyonist yerleşimcinin yaralandığını duyurdu. İşgal rejiminde yayınlanan Maariv gazetesi 16 yerleşimcinin şarapnel parçaları ile hafif şekilde yaralandığını ve 3 yerleşimcinin de füze saldırısı sebebiyle şok geçirdiğini yazdı. Filistin direniş grupları dün gece Gazze Şeridi sınırına yakın Siyonist yerleşkelerine füze yağdırırken Sederot ve Askalan'da füzelerin doğrudan hedeflerine ulaşması sebebiyle büyük hasar meydana geldiği bildiriliyor. Direniş gruplarının Gazze Şeridi sınırından 40 kilometre uzaklıktaki Aslod kentine düzenlediği saldırıda da maddi hasar meydana geldiği ifade ediliyor. Bu arada İzzettin Kassam Tugaylere sözcüsü Ebu Ubeyde, Tel Aviv'e 6 ay süreyle saldırı düzenleyecek şekilde kendimizi hazırladık dedi. Ebu Ubeyde, işgal ordusunun Gazze şeridinde, Gazze kentinde bir apartmana saldırı düzenleyeceğini duyurması üzerine birkaç dakikada Tel Aviv'i füzelerle vurduklarını söyledi.
Gazze şehrinde yüzlerce kişinin katılımıyla Siyonist rejiminin Eşrati kampına düzenlediği saldırıda şehit düşenler için cenaze töreni düzenlendi. Bugün sabah saatlerinde Fatih kampı şehitleri Gazze'de yüzlerce kişinin katılımıyla düzenlenen merasimde son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenine katılanlar işgal rejiminin cinayetlerini kınayarak şehit ailelerinin acılarını paylaştılar. Bugün işgal rejimi savaş uçakları Eşrati mülteci kampını bombaladı. Saldırıda iki aileden 10 kişi şehit düştü. İslami Direniş Hareketi ama siyasi birim başkanı İsmail Haniye de işgal güçlerinin bu sabah erken saatlerde Eşrati kampında gerçekleştirdiği yeni katliamın işgalcilerin acizliğinin, başarısızlığının ve içinde bulundukları zor durumun göstergesi olduğunu ifade etti. Haniye bu sabah konuyla ilgili yayınladığı bildiride masumların ve sivillerin hedef alınmasının sorumluluğunun tamamen işgal rejimine ait olduğunu belirtti. Direnişin kahraman Filistin halkını savunmaya devam edeceğini söyleyen Haniye, düşmana hezimet yaşatacaklarını ve cinayetlerine son vermesini sağlayacaklarını kaydetti.
İşgal rejimi saldırıyor, direniş grupları ise karşılık veriyor. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik barbarca saldırıları 6. gününde de devam ediyor. Saldırılarda masum çocuk ve kadın dahil onlarca sivil şehit olurken yüzlerce kişi de yaralanmıştır. Direniş grupları ise Siyonist rejime geliştirdiği füze ve roketlerle karşılık vermeyi sürdürüyor. Bazı ülkelerinde ateşkes için harekete geçtiği bildiriliyor. Direniş grupları Siyonist rejimin Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarını tırmandırması üzerine cani rejime verdiği mühletin dolması üzerine 6 gün işgal topraklarına yönelik füzeli ve roketli saldırı başlatarak yüzlerce füze ve roketi işgal topraklarına yağdırmaya başladı. Siyonist rejim ise direniş gruplarına karşı koymak için onlarca savaş uçağı dahil her türlü silahını mazlum Filistinlilere karşı kullanmaktan kaçınmıyor ve her gün onlarca savaş uçağı küçük bir alan olan Gazze üzerinde uçurtarak masum insanların evlerini ve iş yerlerini bombalıyor. İşgal rejimi direniş gruplarına ait mevzileri hedef almakla yetinmiyor ve Filistinlilerin yaşadığı binaları içindeki masum insanlarla birlikte bombalıyor. İşgal rejiminin Gazze'de işlediği insanlık suçları sonucu şimdiye kadar onlarca çocuk ve kadın dahil 139 üzerine masum insan şehit olurken yüzlerce kişi de yaralanmıştır. İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batı kesimindeki Şati mülteci kampında bir eve düzenlediği saldırıda da çoğu çocuk olmak üzere 10 Filistinli daha hayatını kaybetti. Gazze'deki Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu Riş basına yaptığı açıklamada saldırının gerçekleştiği evden şu ana kadar sağ kurtarılan tek kişinin 2 aylık bebek olduğunu söyledi. Ebu Riş, Şati mülteci kampındaki saldırıyı katliam olarak nitelendirmenin bile yetersiz kalacağını dile getirdi. Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, Şati mülteci kampındaki bir eve düzenlenen saldırıya karşılık olarak ve işgal altındaki Batı Şeria'da şehit olan Filistinlilerin intikamının alınması için Aşdod Birşeba'nın roketlerle vurulduğunu duyurdu. Siyonist rejimin işlediği cinayetlere yönelik dünya genelinden tepkiler yağıyor. Asya ülkelerinden Amerika ve Avrupa ülkelerine kadar koronavirüs salgınına rağmen Siyonist rejim karşıtı protesto eylemleri düzenleniyor. İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye, Pakistan, Afganistan, Irak'tan Amerika kıtasında Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar birçok ülkede düzenlenen protesto eylemlerinde Filistin'e destek verilirken İsrail rejiminin cinayetleri kınanıyor. Bu arada direniş grupları da işgal rejiminin cinayetlerine yanıt vermeye ve yeni füze ve roketleriyle işgal topraklarına hedef almaya devam ediyor. Tel Aviv dahil artık işgal rejiminin her noktasına direniş füzeleri ulaşabiliyor. Direniş füzeleri Siyonist rejimin ağ gibi ördüğü füze sistemlerini başarıyla delerek hedeflerine isabet ediyor. Direniş gruplarının gösterdiği mukavemet ve verdiği yanıt karşısında çaresiz duruma düşen Siyonist rejimin ateşkes peşinde olduğu ve bunun için arabuluculardan yardım istediği bildiriliyor. Hamas'ın yurt dışındaki başkanı Halid Meşal ise yaptığı açıklamada Hamas'ın ateşkes için şartlarını açıkladı. TRT Arapça'ya konuşan Halid Meşal, Gazze ve İsrail arasındaki tırmanışın kontrol altına alınmasına yönelik Türkiye, Mısır, Katar ve Amerika tarafından hareketlilik olduğunu dile getirdi. Taleplerinin Gazze ve Kudüs'teki tırmanışın durdurulması olduğunu belirten Meşal, en önemli şartlar işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'dan çıkması, halkımıza ve Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ibadet özgürlüğü tanınması ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilerin yerlerinden edilmesinin durdurulmasıdır dedi. Halid Meşal, direniş gruplarının Gazze'deki ambargoya rağmen askeri yeteneklerini geliştirebildiğini ifade etti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Avusturya Dışişleri Bakanlığı ülkedeki devlet binalarında Siyonist bayraklarının yer alması nedeniyle İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cavad Zarif'in Viyana ziyareti iptal ettiğini bildirdi. Avusturya medyasının iddiasına göre Dışişleri Bakanlığı ülkedeki devlet binalarında Siyonist bayraklarının yer alması nedeniyle İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cavad Zarif'in Viyana ziyaretini iptal ettiğini belirtti. İspanya'da temaslarda bulunan Zarif'in sonraki durağının Viyana olması bekleniyordu. İran Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Yardımcısı Seyit Abbas Arakçı de sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Avusturya'daki hükümet binalarına Siyonist rejim bayrağı çekilmesine tepki göstermişti. Irakçı paylaşımında Viyana Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Birleşmiş Milletler Kurumu'nun genel merkez ofisidir. Ve Avusturya şu ana kadar görüşmelere iyi bir ev sahipliği yapmıştır. Çok sayıda çocuk da dahil olmak üzere onlarca masum sivili acımasızca öldüren işgalci rejimi Viyana'daki hükümet binalarında bayrağını görmek acı verici ve şok edicidir ifadesini kullanmıştı.
İran İslam Şura Meclisi İnsan Hakları Komitesi Başkanı Zühre İlahyan, Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Komitesi Başkanı Maria Erna'ya yazdığı mektupta Siyonist rejimin insanlık dışı eylemlerine karşı konulması ve mazlum ve masum Filistin halkına yardım edilmesini istedi. İlahyan mektubunda savunmasız ve mazlum Filistin halkına yönelik işgal rejiminin saldırılarını işaretle dünyanın işgal altındaki Filistin topraklarında acımasızlıklar ve cinayetlere tanıklık ettiğini, bunca cinayete rağmen uluslararası camianın dünyanın büyük siyasi güçlerinin sahte İsrail rejimine etkin desteği yüzünden de şimdiye dek işgal kurbanlarının acıları iyileştirme ve insan haklarının sistematik ve fahiş ihlali için kayda değer bir girişimde bulunamadığını belirtti. İlahiyan mektubunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de Siyonist rejimin saldırıları karşısında duyarsız kaldığı için eleştirdi.
Medyada yer alan habere göre Siyonist rejim İsrail Gazze'yi vahşice vurmaya devam ederken Türkiye'den İsrail rejimine kargo uçağı uçtuğu ortaya çıktı. Siyonist İsrail güvenlik sorunu ve olası saldırı nedeniyle Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı yarın saat 23.59'a kadar uçuşlara kapattı. Karar üzerine İzmir-Tel Aviv seferini yapan bir kargo uçağının Akdeniz üzerinden tur atarak Antalya'ya iniş yaptığı öğrenildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken birçok hava yolu şirketi işgal topraklarına yaptığı uçuşları askıya almak zorunda kalmıştı. Dün de Türk Hava Yolları aynı gerekçe ile cuma, cumartesi ve pazar günü yapmayı planladığı Tel Aviv'e uçuşları durdurma kararı almıştı.
NATO Parlamenter Asamblesi Türk Ordu Grubu Başkan Vekili Ahmet Berat Çonkar, işgal altındaki Filistin topraklarına uluslararası güç gönderilmesini istedi. NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkan Vekili Ahmet Berat Çonkar, Siyonist rejimin Gazze ve Filistin'in diğer noktalarına saldırılarına işaretle işgal altındaki Filistin topraklarına uluslararası barış gücünün gönderilmesi için istişarelerin sürdüğünü belirtti. Çonkar, İslam İşbirliği Teşkilatı ve bazı ülkelerle Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve işgal topraklarına uluslararası güç gönderilmesi için görüşme ve istişarelerin devam ettiğini belirtti. Siyonist rejimin Filistinliler ve Gazze'ye saldırıları ve Müslüman sivilleri katliam etmesi birçok ülkenin tepkisine de yol açmıştır.
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'de Netanyahu hükümetinin suç makinesine benzeterek uluslararası hukuka göre işlemediği suç kalmamıştır değerlendirmesinde bulundu. Çelik Twitter hesabından İsrail'in Gazze günlük saldırılarına ilişkin paylaşımda bulundu. Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir. Uluslararası hukuka göre işlemediği suç kalmamıştır. Adına hükümet denilen bu yapı suç ve katliam makinesi olarak hareket ediyor ifadelerini kullanan Çelik şöyle devam etti. Gazze yaptığı saldırılarla tarihte farklı coğrafyalarda utanılacak ne kadar suç varsa hepsini işlemeye devam ediyor. Gazze'ye yapılan saldırılar açık ve net şekilde Filistinlileri topyekün yok etme ve katletme saldırılarıdır. Dünyanın bu saldırganlığı durdurmaması suç ve cinayet makinesi haline gelmiş Netanyahu hükümetinin seri katliamlara başlamasına yol açtı. Buna sessiz kalan ve destekleyen herkes sorumludur.
Siyonist rejimin Gazze'ye barbarca saldırılarının devamında Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamaya göre 10 bin Filistinli daha Göçse de oldu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Koordinasyon İşleri Ofisi yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında 10 bin Filistinlinin daha evlerine terk etmek ve okullar, camiler ve diğer mekanlara sığınmak zorunda kaldığını belirterek onların gıda malzemeleri, içme suyu ve sağlık hizmetlerine erişiminin de kısıtlandığını duyurdu. Açıklamanın devamında hastanelerin faaliyeti ve sağlık hizmetleri ve içme suyuna erişimin elektrik ve yakıta bağlı olduğundan pazar gününe kadar bu alanlarda ciddi sorun yaşanacağı ifade ediliyor. Açıklama, Birleşmiş Milletler bir kez daha Gazze'de ve işgal topraklarında gerilimin bir an evvel azaltılmasına vurgu yaptı. İşgal rejimi İsrail'in geçen pazartesi günü başlattığı saldırılarda şimdiye kadar onlarca Filistinli şehit olurken yüzlerce kişi ise yaralanmıştır.
Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali El-Husi, Suudi Arabistan'ı Yemen'i bombalamak yerine Siyonist rejimi bombalamaya çağırdı. El Meyadin kanalında yer alan habere göre Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed El-Husi, Suudi Arabistan'ı Yemen'i bombalamak yerine Siyonist rejimi bombalamayı çağırdı. Husi, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Suudi Arabistan, Yemen'e yönelik hava saldırılarını durdurmalı ve bunu Filistin'i bombalayan Siyonist rejime karşı yapmalıdır. Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Filistin davası ile mağdur ailelerin zafer kazanması için işgalci rejimi birkaç saldırıyla hedef almaya çağırıyorum. Biz de Riyad'ın bu eylemi karşılığında Yemen'e yönelik kuşatma ve saldırılar devam etse bile bu saldırılara karşılık verme hakkından vazgeçeceğiz.
Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyinde bir Türk askeri daha yaşamını yitirdi. Türkiye Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Yıldırım harekatı çerçevesinde bir Türk askeri daha yaşamını yitirdi. Açıklamada söz konusu Türk askerinin dün gece Metina bölgesinde PKK unsurları ile yaşanan çatışmalarda öldüğü bildiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri 24 Nisan'dan beri Irak'ın kuzeyinde hava ve karadan operasyonlar düzenlemekte. Bu operasyonda şimdiye dek toplam 9 Türk askeri hayatını kaybetmiştir.
Sırada bültenimizin son haberi var. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Davutoğlu ve Babacan'a Millet İttifakı'na katılma çağrısına Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu eğer olursa, ittifak büyürse Ali Babacan olacak, Sayın Davutoğlu olacak dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendirdi. Millet İttifakı'nın büyüyüp büyümeyeceği ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi. Eğer olursa ittifak büyürse Ali Babacan olacak, Sayın Davutoğlu olacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Almanya ve Fransa, Siyonist cinayetlerine desteğin Batı sembolü başta altında. Batılı ülkeler, Siyonist rejim ve İlişkin direniş arasındaki çatışmaların alevlenmesi ardından son günlerde Korsan İsrail'in cinayetlerine ve özellikle Gazze şeridine yönelik geniş çaplı bombardımana tepki olarak sadece Filistin cihatçı gruplarının işgal edilen topraklara füze saldırılarını kınamakla yetindiler. Bazı Avrupalı ülkeler ayrıca Tel Aviv'e eşlik etme bağlamında ülkelerinde Siyonist karşıtı gösterilerin düzenlenmesini yasakladılar. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü Stefan Seibert, Siyonist rejimin son günlerde Gazze şehrine karşı vahşi saldırılarına rağmen Berlin'in bu ülkede Siyonist karşıtı gösterilere izin vermeyeceği uyarısında bulundu. Seibert, korsan rejimin cinayet saldırılarını nefsi müdafaa bilerek İsrail'in saldırılar karşısında kendini savunma hakkına sahip olduğunu iddia etti. Almanya hükümeti çarşamba günü de Filistin direnişinin Siyonist rejimin tecavüzlerine karşı Gazze şeridinden roket saldırılarını kınayarak saldırıların açıklanacak tarafı olmadığını iddia etti. Fransa yönetimi de daha önce halkın Filistin destek bağlamında bugün düzenlenmesi kararlaştırılan gösterileri yasakladı. Fransa İçişleri Bakanı Filistin'e destek çağrısına tepki olarak Siyonist rejim ve Filistin direniş arasındaki çatışmaları kastederek Twitter sayfasında şöyle yazdı. Paris polis şefinden Batı Asya'daki son gerginliklerle ilgili olarak cumartesi günü gösterilerini yasaklamasını istedim şeklinde yazdı. Paris bölge polisi de bir bildiri yayınlayarak bugünkü gösterileri yasak ilan etti. Fransa hükümetinin Siyonist rejime destek bağlamındaki bu kararına tepki olarak birçok Fransız Twitter'de insanlığa karşı birçok suç olarak gördükleri İsrail sömürgeciliğine ve apartheid'e karşı bugün gösteri yapacaklarını duyurdular.
İsrail'in mazlum Filistin halkına yönelik benzeri görünmemiş hava saldırıları ve Filistin'in şehit ve yaralı sayısındaki önemli artış göz önüne alındığında Avrupa'daki protestolar çok daha fazla önem kazanıyor. Bu arada Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Kalamar ise Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze'ye daha fazla saldırı tehditlerine karşı yaptığı açıklamada saldırıların bedelini ilk önce sivillerin ödediğini söyledi. Avrupa Birliği cumartesi günü Doğu Kudüs'te özellikle El-Aksa Camii'nde yaşanan son çatışmaların kabul edilemez olduğunu belirterek Doğu Kudüs'teki son İsrail-Filistin çatışmasına son verilmesi çağrısında ve gerilimin azaltılması çağrısında bulundu ve Filistinlilerin Şeyh Cerrah Mahallesi'nden sürülmesine karşı çıktı. Fakat şimdi Tel Aviv yanlısı duruşunun gerçek mahiyetini ortaya çıkardı ve Filistin'in cihatçı grupların tepeden tırnağa silahlara kuşanan İsrail rejimine karşı eşitsiz bir savaşla Filistinlileri savunmak için gerçekleştirdikleri roket saldırılarını açıkça kınadı. Bu bağlamda Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell, İsrail rejimi Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile yaptığı telefon görüşmede katil rejime verdiği desteği vurguladı. Borrell, Perşembe gecesi paylaştığı tweette şöyle yazdı. Avrupa Birliği'nin İsrail'in güvenliğine verdiği desteği vurguluyor ve Hamas'ın kör roket saldırılarını kınıyorum. Böylece Avrupa Birliği ve üyeleri tıpkı Amerika gibi Siyonist İsrail'e her zaman olduğu gibi açık bir şekilde koşulsuz destek verdiklerini göstermiş oldu. Siyonist rejim ile Filistinliler arasındaki çatışmalar kritik ve hassas bir aşamaya girdiği durumlarda eski tutumlarından vazgeçerek açıkça Tel Aviv'i desteklemeye başlıyorlar ve hatta Fransa ve Almanya hükümetleri gibi kendi topraklarında korsan rejime karşı gösterilere bile izin vermiyorlar. Filistinlilere karşı onlarca yıldır süren Siyonist zulüm, insan haklarını savunduklarını iddia eden Batı ülkelerinin asla ciddi bir tutum sergilemesine de yol açmazken Filistin direnişinin Siyonistlerin saldırılarına ağır karşılığından şaşkına dönmüştür. Ancak Filistin roketlerinin ateşlenmesinin ardından Siyonistlerin güvenlik ve sükunetinin bozulması Avrupa Birliği ve bazı Avrupa ülkelerinin de tepki göstermelerine neden olmuştur.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Çin'in korona aşısı dağıtımındaki adaletsizliğe vurgusu etrafında. Covid-19 hastalığı dünyanın birçok ülkesinde can almaya devam ederken birçok ülkede aşı bulunmazken Amerika gibi ülkelerin korona aşısını istiflemesi tek taraflılık ve ilaç terörizmi politikasının bir sembolüdür. Bu bağlamda Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Qing yaptığı açıklamada Amerikalılar dünya nüfusunun yalnızca %4'ünü oluştururken hükümet tüm korona aşılarının yaklaşık 1/4'ünü stokladı dedi. Yayınlanan raporlara göre 330 milyonluk bir nüfusa sahip olan Amerika, dünya nüfusunun yalnızca %4'ünü oluştururken, dünyada mevcut olan tüm aşıların 1/4'ünü yani 206 milyon doz aşı satın almıştır. Çinli yetkilinin belirttiğine göre Amerikalı yetkililer ya öncelikle Amerika siyasetini izlemesi ya da ülke içinde aşı dağıtımına öncelik verilmesi gerektiğine inanıyorlar. Bu bağlamda Amerika aşı ham maddelerinin ihracatına bile kısıtlamalar getirmiştir. Afrika ve Latin Amerika başta olmak üzere dünyadaki birçok ülke COVID-19 salgını ile boğuşurken aşıya erişimi bir yana yeterli tıbbi teçhizatlara bile ulaşamıyorlar. Bu durum Hindistan'daki şiddetli korona salgını nedeniyle daha da kötüleşti. Zira Hindistan bu kıtanın ihtiyaç duyduğu aşının bir kısmını sağlaması gerekiyordu. Ama şimdi bizzat aşıya ve yardıma ihtiyacı vardır. Bu bağlamda Kanada basınından Ronald D. Montreal şöyle yazdı. Birçok Afrika ülkesi Hindistan'da üretilen ve yoksul ülkelerin eşit erişimi için COVAX aşılama programı kapsamında dağıtılmasını bekleyen AstraZeneca aşısını bekliyorlar. Fakat Hindistan ülkedeki yeni korona dalgasına karşı aşı ihracatını ertelediğini açıkladı.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Başkanı John Nkensang bu kıtanın COVID-10 aşısı açısından çıkmazda olduğunu ve bu konunun da diğer kıtalardaki aşılama çalışmalarını da etkileyebileceğini vurguluyor. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü korona aşısının fakir ülkelerde hala mevcut olmadığını bir raporda doğrularken zengin ülkelerin işsiz, ilgisizliği ve pasifliği nedeniyle aşı dağıtımında ise süre gelen adaletsizlik konusunda uyarıda bulundu. Aslında Amerika ve bazı Avrupa ülkeleri fazla aşıya sahip olmalarına rağmen işbirliği yapmaya ve korona aşısını ihraç etmeye istekli değiller. Onlar kendi ülkelerinde aşılama programını geliştirirken ihtiyaç duyduklarının kaç katı kadar aşı istiflemiş ve Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği yapmaya da veya daha zayıf ülkelere yardım etmeye istekli değiller. Tabii ki bu ülkelerin başında ise bu Amerika geliyor. Zira nüfusunun birkaç katı kadar aşı satın almıştır. Aslında Amerikalı yetkililerin işbirliği ve insan haklarına saygı konusundaki tüm iddialarına ve sloganlarına rağmen pratikte kendi tek yanlı siyasetlerine devam ediyorlar ve kendi vatandaşlarını aşılamasına rağmen fazla aşıyı ne ihraç ediyor ve ne de üretim formülünü diğer ülkeler ile paylaşıyor. Yoksullukla mücadele kampanya raporunun sonuçlarına göre Amerika, Avrupa Birliği, İngiltere ve Avustralya, Kanada ve Japonya halihazırda 3 milyardan fazla korona aşısı depolamıştır ki bu rakam onların nüfusundan çok daha fazladır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki bu aşılama açığı artık üzücü ve rahatsız edici bir gerçek haline gelmiştir. Uluslararası Af Örgütü Başkanı Agnes Callamard, bu konuda yaptığı açıklamada zengin ülkeler COVID-19 aşılarını istifleyerek küresel dayanışmanın en temel testini geçemedikleri halde Çin ve diğer ülkeler insan haklarını bağlamak için koronavirüsü kullanmakta suçlanıyor ifadesini kullandı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Gazze şeridindeki direniş güçlerinin Siyonist rejimin bir hava üssünü hedef aldığı bildirildi. İzzettin Kassam Tugayları bugün cumartesi sabah saatlerinde işgal altındaki topraklarda Siyonist rejimin Hetserim hava üssünü füzelerle hedef aldı. Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik cinayetlerine bölge ülkelerinden de tepkiler devam ediyor. Siyonist rejimin Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistin halkına karşı saldırıları, Irak Başbakanı Kazmi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinin gündemini oluşturdu değerli dinleyiciler. Bugünkü sohbetimizde Filistin'de son günlerde yaşanan bu acı olayları gündemde konuşmak istiyoruz. Bölgeden gelen tepkiler de kısaca gözden geçireceğiz. Sohbetimizde siyasi analist Sayın Doktor Abdurrahman Şad hocamız bizimle birlikte. Sayın Abdurrahman Bey hoş geldiniz. Saygılaştınız efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi Filistin'de yaşanan olayları muhakkak siz de takip ediyorsunuz. Özellikle İsrail'de, İsrail rejiminde bir siyasi belirsizliğin ardından kim uzmanlara göre bu saldırılar had safhaya ulaştı. Netanyahu kabineyi kuramadı ve şimdi bunun acısını Filistinlilerden çıkarmaya çalışıyor gibi yorumlar var. Siz nasıl bakıyorsunuz? Siyonist rejimle ilgili yaşanan bu siyasi gelişmeler acaba Filistin üzerinde etkili oldu mu? Veya başka açıdan herhangi bir fikriniz varsa alalım efendim.
Netanyahu'nun prestij kazanma hareketi olarak değerlendirenler vardır elbette ki ve bu da yani göz ardı edilmemesi lazım. Sürekli birkaç sefer seçime giriyor ve bu seçimlerde tasavvur ettiği ve beklediği sonucu alamayınca radikal böyle milliyetçilerin oylarını ve kamuoyunun şeyini kendisine çekmek için bir hareket olarak nitelendiren bir sürü kamuoyunda yazarlar ve şeyler var. Bunların aslı da olabilir. Fakat genel itibariyle Siyonizmin Filistin'e karşı yıllarca sürdürdüğü bu zulmün bir devamıdır. Bu baskının bir devamıdır. Ve bunun müsebbiplerinden birisi de Arap Birliği'dir. Arap Birliği hiçbir zaman Filistin yanında durmadı. Zahiren birkaç sözü ama İsrail'de beraberdir. Ve açık açık diyorlar. Biz İsrail'den kazanımız oradaki Filistin'deki Filistin'in kazanımından daha fazladır. Ve bize göre devlet idaresi de bir şirket gibidir. Nerede kazanım görürsen orada aktivitesini sürdürürsün. Yani burada Arap Birliği'ne bağlı birçok devletler maalesef bu şekilde devam ettiler. Yani bu politikayı devam ettirdiler ve halen de bu politika devam ediyor. Bunların siyasetleri gün yüzüne biliyorsunuz çıktı. Bu normalleşmeyle önceden gizli yaptıkları anlaşmalar şimdi aşıklardır ve Filistin'e karşı söylenen sözler tamamıyla politikti ve sözde böyle söylenince fiili yardım, fiili destek ne askeri alanda ne siyasi alanda da aktif rol Araplar oynamamışlar. Bunu fırsat bulan ve bunun el olduğunu bilen İsrail genişletmeyi ve baskıyı devam ettiriyor. Arkasında Amerika'da var. Amerika yani nihayet Güvenlik Konseyi'ne girerse de bir Amerikan vetosu onların arkasındadır. Ve böylelikle kendilerini rahat hissediyorlar. Kim de söylesin. Yani şimdi Erdoğan'ın hareketi evet takdire şayandır. Diğer Arap ülkeleri bu kadar da yapmadılar. Normal olarak bu tepki en büyük tepki Mısır göstermesi lazım. Suudi Arabistan göstermesi lazım. Komşu Ürdün göstermesi lazım. Bunların tepkilerini bakıyoruz çok zayıf görüyoruz maalesef.
Doğru. Şimdi tam bu noktada bir soru sormak istiyorum Sayın Abdurrahman Bey. Türkiye'nin yaklaşımını ve tepkisine siz değindiniz. Tabii Türkiye ilk baştan beri zaman zaman Siyonist rejimin cinayetlerini kınıyor ama şimdi ekonomik alanda münasebetlerin ve ilişkilerin devam ettiğini görüyoruz. Şimdi bu kınamalar acaba yeterli mi? Yani bir tek siyasi açıdan kınamak yeterli oluyor mu Siyonist İsrail rejimi için? Yoksa mesela kapsamlı bir şekilde her ülkenin Siyonist İsrail rejimi ilişkilerini kesmek zorunda mı? Bu konuda nasıl açıklarsınız görüşlerinizi?
Doğrudur. Türkiye ekonomi ilişkilerinin bir sıra kesmişti, sonra tekrar devam ettiriyor. Bu aradan sonra da bir kesinti uğradığı söz konusu değil. Hem siyasi alanda ve hem ekonomi alanda her sahada bunu gören İslami Müslüman devletten ve diğer insani açısından da diğer dünya devletleri bunu bir insani görev olarak görüp hem ekonomi ve hem de siyasi olarak tavır koymaları gerekir ve biz bunun yeterli olmadığını söylüyoruz. Yani yazılarımızda da bunu söyledik.
Doğrudur. Şimdi hocam bölgemizde nasıl bir ittifaka ve efendim nasıl bir koalisyona gerek vardır? Bir birlik içinde bölge ülkelerimiz Filistin'e karşı ortak bir tutum sergilerse bunun nasıl bir sonuç vereceğine inanıyorsunuz efendim?
Eğer ciddi olursa bütün bölge devletleri ona karşı tavır koyarlarsa elbette ki sonuç alınır. Yani sonuç belli bir dereceye kadar tabiatıyla Amerika arkalarında olduğu müddetçe belirleyici ve tam sonuç olmaz ama belli ölçülerde bir sonucu olacağı muhakkak.
Doğru. Hocam kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben de teşekkür ederim.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Doktor Abdurrahman Şad ile konuştuk. Sohbetimizde Filistin'de son günlerde yaşanan olayları ve bölge ülkelerin bu konuya ve bu krize karşı olan tepkisini ve yaklaşımlarını kısaca gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran basınından seçmeler. Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda tekrar sizlerle birlikteyiz. Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız. Keyhan gazetesinde İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi aday kayıt işlemlerinin bugün sona ermesi, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas lideri İsmail Haniye'nin Arap ve İslam ümmetini Mescid-i Aksa ve Gazze'ye destek vermeye çağırması, Filistin İslami Cihat Hareketi askeri kanadının Kudüs Tugaylarının sözcüsü Ebu Hamza'nın Korsan İsrail'i Gazze'ye karşı askeri harekat konusunda uyarması, Batı Şeria'nın birçok kentinde öfkeli gençler sokaklara dökülerek özel teşkilatın Korsan İsrail ile güvenlik işbirliğine tepki göstermesi gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik cinayetlerine bölge ülkelerinin tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik cinayetlerine bölge ülkelerinden tepkiler devam ediyor. Teslim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Siyonist rejimin Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistin halkına karşı saldırıları Irak Başbakanı Kazım'ı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinin gündemini oluşturdu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan öte yandan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sedir Cebbarov ile yaptığı telefon görüşmesinde Kırgızistan'ın Siyonist İsrail'in Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistin halkına saldırılarına karşı uluslararası girişimlerde işbirliğine tanıklık etmeyi umut ettiğini belirtti. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani de Erdoğan ile telefon görüşmesinde Siyonist rejimin Filistinlilere yönelik cinayetlerini ele aldı. Görüşmede Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabil yönetiminin uluslararası camianın Siyonist İsrail'in cinayetlere karşısında sessizliğinin kırılması bağlamında çok boyutlu çabalarının önemine dikkat çekti.
Risalet gazetesinde Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı Korsan İsrail ile yürütülen savaşta Hamas'ın yerli intihar İHA'larının devreye girdiğini duyurması, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Filistin meselesinde daha fazla rol üstlenmesini istemesi, İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakri'nin Siyonist rejimin Filistin'deki son cinayetlerini mahkum ederek Siyonistlerin İslami direnişin öfke ateşinde yanacaklarını vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde Arap dünyasının ünlü gazeteci yazarı Abdulbari Atvan'ın Filistin gelişmelerine dair değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Arap dünyasının ünlü gazeteci yazarı Abdulbari Atvan, Filistin'de yaşanan olayları tarihi olaylar niteledi. Korsan İsrail ile Gazze arasında başlayan çatışmaları ve işgal altındaki Filistin'de Filistinlilerle Siyonistlerin arasında çıkan olayları değerlendiren Arap dünyasının ünlü gazeteci yazarı Atvan bu süreci tarihi olaylar değerlendirdi. Atvan Mescid-i Aksa intifadasının işgal altındaki Filistin'de Yafa ve Hayfa gibi kentlere kadar yayılması Korsan İsrail'in çöküş sürecinin başladığının işareti olduğunu vurguladı. Atvan ayrıca direniş gruplarının Gazze'den İsrail'in cinayetlerine ve saldırılarına karşılık vermesine de işaret ederken bu gelişmeyi füze intifadası niteledi ve bu intifada İsrail'in uydurduğu demir kubbe yalanına da son noktayı koyduğunu ifade etti.
Hemşeri gazetesinde Avrupa Adalet Divanı'nın yüksek danışmanı Gerard Hogan'ın İran-Amerika yaptırımları yüzünden anlaşmalarını fesheden Avrupa firmaları aleyhine dava açabileceğine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Avrupa Adalet Divanı'nın yüksek danışmanı Gerard Hogan, İran'ın Amerika yaptırımları yüzünden anlaşmalarını fesheden Avrupa firmaları ve bankaları aleyhine dava açabileceğini açıkladı. Söz konusu Avrupalı hukukçu bu konu Donald Trump'ın 2018 yılında Barjon nükleer anlaşmasından tek taraflı çekilmesiyle ilgili olduğunu belirtti. Avrupalı hukukçu İran ile anlaşmalarını fesheden firmalar ve bankalar bunu Amerika tehditleri yüzünden yapmadıklarını delillere ve gerekçelere dayanarak ispat etmeleri gerektiğini kaydetti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Velayet Güneşinden.
Muhterem dinleyiciler, İslami kalıbe rehberi Ayetullah Hamenei'nin çeşitli konularla ilgili görüşlerine yer verdiğimiz Velayet Güneşinden isimli sohbetimizle birlikteyiz.
Geçen hafta İran üniversitelerinde bazı öğrenci teşekküllerinin temsilcileri İran Tıp Bilimleri Üniversitesi'ne gelerek İslami Kılavı rehberi Ayetullah Hamene ile çevirim içi yöntemiyle görüştüler. Öğrenciler görüşmede gündemdeki konular ve öğrencilere meseleleriyle ilgili bakış açılarını beyan ettiler. Geçen hafta Salı günü gerçekleşen görüşmede öğrenci teşekküllerinin temsilcileri ve bir bilgin yaklaşık 2 saat meselelerini anlattılar. Bu yıl İslami Kılavı rehberi Ayetullah Hamene'nin öğrenci teşekkülleriyle buluşmasının özel bir konumu da vardı. Buluşmada birkaç aylık bir bebek anasının kucağında merasimi izliyordu. Programın sonuncusu ise şöyle dedi. Bu bebeğin bu buluşmada varlığı önemli bir mesaj veriyor ki o da öğrenci ve aktif anaların bebekleriyle ülkeye katkı sağlayacağını gösteriyor. İslami Kılavı rehberi Ayetullah Hamene'yi konuşmasının başında İslam dünyasının iki noktasında yani Afganistan ve Filistin'de son günlerde yaşanan iki kanlı ve acı hadiseye işaretle şöyle buyurdu. Allah'ın laneti Afganistanlı masum ve yeni açmış mazlum goncaları solduran ve kana bulayan ve bu genç kızları şehit ederek cinayetlerine bu seviyeye kadar getiren canilerin üzerine olsun. Ayetullah Hamene'yi ayrıca Siyonistlere Mescid-i Aksa'ya, Şerefli Kudüs'te ve Filistin'in diğer bölgelerinde işledikleri barbarca ve zalimane cinayetlere de işaret edenken, bu cinayetler dünya kamuoyunun gözü önünde işlenmekte olduğunu, hakikaten herkes bu cinayetleri kınayarak görevine yerine getirmesi ve Siyonistlerin son günlerde habis, barbarca ve zalimane cinayetlerini kınaması gerektiğini vurguladı. İslami Kılavı rehberi Ayetullah Hamene'yi görüşmede hükümetin tüm alanlarda ve halkın yaşam tarzının bazı bölümlerinde değişim taleplik ve değişimcilik gibi iki önemli noktaya da vurgu yaptı. Ayetullah Hamene'yi değişim ve değişim talepliğin ve değişim zarureti ne olduğu konusuna da şöyle açıklık getirdi. Bizim değişimden maksadımız ülkenin tüm alanlarda, yöntemlerde ve uygulamalarda sıçramalı ve cihatçı hareket yapmak ve halkın genel yaşam tarzında bazı değişikliklere gitmek ve özetle inkılabın temel hatlarını ve ilkelerini korumak ve yöntemlerde yenilikçi olmaktır. İslami Kılavı rehberi Ayetullah Hamene'yi ülkenin neden değişim taleplik ve değişimciliğe ihtiyaç duyduğunu da şöyle açıklık getirdi. Son yıllarda birçok alanda büyük ilerlemeler ve başarılar kaydedilmesine karşın bazı alanlarda kronik sorunlar ve geri kalmışlıkla karşı karşıyayız. Ki bunlar normal hareketlerle giderilemiyor ve fevkalade bir harekete ve değişime ihtiyaç duyuluyor ki bu da inkılabın bu evresinde ve ikinci akımını gerçekleştirmekte kesin gereksinimlerden sayılır. Ayetullah Hamene'yi söz konusu geri kalmışlık durumları son yıllarda bazı gafletlerden, garazkar tavırlardan ve inkılap çizgisinden yavaş yavaş uzaklaşmaktan kaynaklandığını da belirterek bu durum aynı zamanda birçok kapasitenin ve fırsatın elden gitmesi veya unutulmasını yol açtığını ve sonuçta milli menfaatlere zarar verdiğini vurguladı. İslami Kılavı rehberi Ayetullah Hamene'ye değişim mantığı ve amacı açık olursa bu yolda zihni ve pratik kargaşayı önleyeceğini belirterek şöyle ekledi. Bazıları değişim meseleleri hakkında değişiklik tabirini kullanıyorlar. Fakat bu değişikliğin hangi yönde olduğunu bilirsiniz. Sırf değişiklik bir değer sayılmaz. Asıl iyileşmeye de doğru değişiklik değerdir. Yükselmeye doğru değişim değerdir.
Değişim bizi en iyi durumu kavuşturmalı ki bu da inkılabın temel çizgilerini takviye etmek ve adalet, istiklal, özgürlük ve toplumun İslamileşmesi gibi temel ülkelere doğru uzanan yolu açmaktır. Bu genel ülkelere ulaşmak için bilimsel ilerlemeler, iktisadi alanda kendimize yeter hale gelme, dış politikada iktidarlı olma ve ülkeyi emperyalist güçlerin tekelci ağının dışında tutma gibi bazı küçük ülkeler söz konusudur. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi konuşmasının devamında inkılabın birinci kuşağının İmam Hümeyni yönlendirmesiyle İslam Cumhuriyeti nizamının temel hedeflerine doğru hareketi, bazı zorluklar ve kanlı olaylarla beraber olmakla birlikte birçok deneyime zemin oluşturduğunu belirterek şöyle ekledi. O günlerde belki de üzerinde pek durulmayan meselelerden biri ülkelere doğru hareket etmenin karmaşıklığı ve zorluklarıydı. Üniversitelerin İslamileşme meselesi bu meselelerden biri olduğunu belirten Ayetullah Hamene'yi şöyle devam etti. Ülkemizin üniversiteleri batılı politikalıların sultası ve hakimiyeti döneminde batıya gönül verenlerin eliyle ve sırf itaatkar ve batının ürünlerine ve bayat bilimlerine tüketen seçkinleri yetiştirmek üzere temelli atıldı ve şimdi de bu tür koordinatlarda yer alan bu üniversitelere İslami üniversite yapmanın bazı karmaşıkları vardır ve gerçekleşmesi de ancak değişimle mümkün olur. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi konuşmasının bir başka bölümünde de ülkenin iktisadi hareketi ve ayrıca bilimsel hareketi gibi alanlarda değişim yapmak için konuya çok titiz ve geniş kapsamlı bakmak gerektiğini belirterek şu vurguyu da yaptı. Şimdi ülkenin dindar ve inkılapçı seçken kesimi büyük deneyimlere sahiptir ve düşünce üretmek ve yeniliklerle değişime zemin hazırlayabilirler. Ayrıca sanal ortam gibi yeni meselelere doğru biçimde yaklaşılabilir. Ayetullah Hamene'yi değişimi gerçekleştirmenin tek yolu gençlerden yararlanmak olduğunu da belirterek şöyle ekledi. Gençler yeni düşünce, gelenekçilik, yüksek güç ve uygulama cesareti gibi değişim için gerekli olan tüm gereksinimlere sahiptir. Gençler hem yeni yöntemlere buluyor hem uygulamada güçlü ve cesur oluyor. Tüm bu özellikler gençlerde bir aradadır ve çok değerlidir. Yani bir değişim hareketi için bunlar gerekli araç, gelişlerdir ve hepsi de gençlerde vardır. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi her toplumda başta öğrenci gençler olmak üzere genç kuşak sosyal ve siyasi değişimlere motoru olduğunu belirterek öğrenci teşekkülleri ülke için büyük fırsat olduğunu, bu kurumlar fikir üreten ve çeşitli sosyal ve bilimsel alanlarda değişimci ve cihacı hareketleri ilerleten merkezler olduğunu vurguladı. Ayetullah Hamene'yi şöyle ekledi. Cihatçı gençlerin tehlikeli korona meydanına girmeleri, Allah Resulüne hakaret eden Fransız dergisi, Kabir Üniversitesi'nde patlama, Filistin ve Yemen meseleleri, Fatih gibi uluslararası meselelerde hakikaten iyi hareket ettiler ve bu tür tavırlara devam etmelidir. Ben bu tavırların nasıl olduğuna bakmıyorum ama tavır koyma nefsi bence çok güzeldir. Ve öğrencilerin çeşitli meselelere geniş açıdan baktığını gösterdi. Öğrencilerin görüş beyan etmeleri ve tavır sergilemeleri, nükleer meselede meclisin strateji yasasına destek vermeleri ve bazıları sonuca ulaşan özelleştirme sorunlarına tepkileri, öğrenci teşekkürlerinin takdire şayan hareketlerinin örnekleridir ve bu tür tutumlar öğrenci teşekkürlerini de güçlendirir. İslami Kalaba rehberi Ayetullah Hamene'yi değişim meselesiyle ilgili beyanatını şöyle özetledi. Evvela değişim gereklidir. İkincisi değişim mümkündür. Üçüncüsü değişimin gerçekleşme yolu değişime inanan ve değişimi yaratan elemanlara yani mümin ve inkılapçı gençlere inanan bir hükümetin iş başına gelmesidir. Ancak eğer hükümet genç ve yetenekli ve cesur ve gelenekçi olur fakat imani olmazsa hiçbir faydası olamaz. Bu durumda gençler aynı güçler yanlış yolu yaşlılara nazaran daha hızlı kat eder. Eğer iman olmazsa faydası olmaz. Eğer inkılapçı olmazsa ülke değişim doğrultusunda doğru yöne yönlendirilemez. O zaman yeni hükümet hem genç, hem mümin ve hem inkılapçı olmalı. Yani tüm bu unsurlar yeni hükümette bir arada olmalıdır. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi seçimlere de öğrenci teşekküllerinin rol ifa etmeleri ve vatandaşları seçimlere coşkulu bir şekilde katılmaya ve ideal seçimi yapmaya teşvik etmeleri için önemli bir alan olduğunu belirterek şöyle ekledi. Vatandaşların ülke yöneticilerine en baştan en alt kademelere kadar seçme sürecine katılması çok önemli bir meseledir. İnsani önemli meselelerdir. Medeni çok önemli meselelerdir. Demokrasidir. Yine halkın seçimlere katılması kurulacak hükümeti güçlendirir. Her seçimde bir cumhurbaşkanı seçilir, bir hükümet kurulur ancak bu hükümete destek arttıkça gücü o kadar da artar. Ülkenin onurunu, güvenliğini ve caydırıcı gücünü de artırır. Dolayısıyla katılım çok önemlidir. Ayetullah Hamene'yi ayrıca önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan seçimlerde birinci derecede önem arz eden konu yüksek katılım oranı olduğunu ve bu katılımın önemli tesirleri olduğunu belirterek şöyle ekledi. İkinci derecede iyi ve ideal bir seçim yaparak mümin, inkılapçı, kifayetli, halkçı, umutlu, gençlere ve iş yeteneklere inanan ve hakikaten adalet talep ve fesat karşıtı olan birini iş başına getirmeliyiz. Kurulacak hükümet kifayetli, yönetici, mümin, umutlu ve iş imkanlara inanan bir hükümet olmalı. Zira eğer hükümet yetkileri umutsuz olursa işler asla yürümez. Savunma, politika, iktisat ve üretim gibi alanlarda hiçbir şey yapılamayacağına inanan biri halkı yönetmeye layık olamaz. İş başına gelecek olanlar halka ve gençlere inanmalı, gençlerin kıymetini bilmeli, inkılapçı hareket etmeli ve hakikaten adalet talep ve fesat karşıtı olmalıdır. Ayetullah Hamene'yi böyle bir hükümet iş başına geldikten sonra ülkenin yönetimi için yüzlerce genç, mümin ve inkılapçı yöneticiyi organize edebileceğini de vurguladı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi mübarek Ramazan ayının 28. gününde öğrencilere bu ayın etkilerini yılın diğer aylarında da sürdürmeye vurgu yaparak şöyle dedi. Ramazan sülükü kişisel, genel, sosyal, akademik, siyasi ve hükümet davranışlarında devam etmelidir. Böylece ilahi rahmet kapıları da açık kalabilir. Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin çeşitli konularla ilgili görüşlerine yer verdiğimiz Velayet Güneşinden isimli sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümüyle tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Bakü'nün Siyonist rejim İsrail'in cinayetlerine karşı anlamlı sessizliği.
Ermenistan Milli Meclisi'nin feshedilmesi.
Ve Özbekistan'ın yabancı ülkelerin bu ülkede üst kurmasına karşı çıkması.
Geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Bakü hükümeti işgalci Siyonist rejim İsrail'in Kudüs ve işgal altındaki topraklardaki cinayetlerinin sessizliğini koruduğu sırada Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki dindar kesim ve parti liderleri Siyonist rejim askerleri ve yerleşimcilerinin Mescid-i Aksa'da son zamanlarda işledikleri cinayetlerini kınadılar. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muttalim Rahimli, Bakü hükümetinin sessizliğini de eleştirerek şöyle bir açıklamada bulundu. Arap dünyasının bu konuya ilgisizliği affedilemez ve tüm hükümetler ve adalet arayan insanlar bu suçlara tepki vermelidir.
Buna ek olarak Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sosyal ve siyasi aktivistleri son zamanlarda Siyonist ordunun Filistin'in mazlum halkına karşı işlediği suçları bir bildiri yayımlayarak kınadı. Azerbaycan Cumhuriyeti Müslümanlar Birliği Hareketi, İsrail'in Filistinli Müslümanlara karşı işlediği suçları kınarken, Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'ya tecavüzüne karşı sessiz kalmayı bu zulme katılım olarak değerlendirdi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Müslüman Birlik Hareketi Yönetim Konseyi Başkanı ve önde gelen dini meseleler uzmanı olan Hac Elçin Gasimov şunları vurguladı. İsrail işgalciliği ve Kudüs'e tecavüz karşısında sessiz kalan her Müslüman dilsiz bir şeytandır.
Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Cuma Dini Cemiyeti lideri tanınan siyasi ve dini uzman Hac Ilgar İbrahimoğlu yaptığı konuşmada bu ülkenin kimi milletvekillerinin utanmadan Siyonist rejim İsrail'in cinayetlerini 44 günlük Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yardım etme iddiası yüzünden görmezden geldiklerini sert bir dille eleştirdi.
Hac Ilgar İbrahimoğlu Facebook'ta bir görüntü paylaşarak şöyle bir açıklamada bulundu. Birkaç gündür Siyonist terörizmi Gazze'de şiddetle devam etmektedir. Dünyadaki her vicdanlı insan bu terörizmi kınamakta ve itirazını bildirmektedir. Tüm dünyada ve İslam aleminde tüm Müslümanlar bu cinayetler hususundaki kaygılarını ve üzüntülerini dile getirmişlerdir. Türkiye'de de Cumhurbaşkanından iktidar ve muhalefet partilerine kadar ve de halk sokaklarda Siyonist rejim İsrail cinayetlerini protesto etmişlerdir. Ancak Azerbaycan Cumhuriyeti'nde her daim yüksek sesle Türkiye ile koordineli hareket etmeyi haykıranlar bu hususta sessiz kalmış ve kimileri de utanmadan Siyonist rejim İsrail'in 44 günlük Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan Cumhuriyeti'ne destek vermesinden dolayı bu rejimi aklamaya çalışmaktadır.
Hacı Ilgar İbrahimoğlu'nun bu sözleri daha çok Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi yalakalığı, küstahlığı ve küfürbazlığıyla bilinen üyesi Fazıl Mustafa Gazenferoğlu ile ilgilidir. Bu milletvekili son dönemde Azerbaycan Cumhuriyeti parlamentosunda şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Azerbaycan Cumhuriyeti İsrail'e arka çıkmalıdır. Bu yalaka sözde parlamento üyesi kimi zaman İlham Aliyev ve Azerbaycan Cumhuriyeti İktidar Partisi'nin sözcülüğü rolünü yapmaktadır.
Bu sözde siyasetçi sözlerini şöyle sürdürdü. Azerbaycan Cumhuriyeti İsrail'i desteklemelidir. Çünkü İsrail Azerbaycan Cumhuriyeti'nin dostudur. Tüm bu laf cambazlıkları ve söz kalabalıklarına rağmen son günlerde İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği hava saldırılarında birçok Filistinli şehit olurken birçok kişi de yaralandı. İslam dünyasındaki birçok Müslüman ülke ve bazı hükümetler ibadet eden Filistinlilere karşı Siyonist rejimin cinayetlerini kınadı ve Birleşmiş Milletler'e mazlum Filistin halkına yönelik şiddete son verilmesi çağrısında bulundu.
Ermenistan parlamentosunun feshedilmesiyle bu ülkedeki bağımsız ve koalisyon partilerin erken olarak düzenlenecek 24 Haziran seçimlerinde zafer elde etme yönündeki gayri resmi çalışmaları başladı.
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan bu ülkenin Milli Meclisi'ni feshedip erken seçimlerin düzenlenmesine ilişkin kararları imzaladı. Ermenistan Milli Meclisi üyeleri ikinci kez Nikol Paşinyan'ın başbakanlığına hayır demesinin ardından Cumhurbaşkanı Sarkisyan erken genel seçimlerin düzenlenmesi için talimat verdi. Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın bu girişimi bu ülkenin anayasasına uygun düşecek şekilde gerçekleştirildi.
Daha önce muhalif partiler ile yapılan anlaşmaya göre Nikol Paşinyan 25 Nisan tarihinde görevinden istifa etti. Son birkaç ayda halkın Erivan'daki protestoları ve muhalefetin Nikol Paşinyan'ı istifaya zorlama çalışmalarından sonra Paşinyan her girişiminde muhalefet ile uzlaşmaya çalışıyordu. Paşinyan'ın başbakanlıktan istifa etmesinin ardından Ermenistan Milli Meclisi iki kez Paşinyan'ın başbakanlığına güven oyu vermekten kaçındı. Böylece ülkede erken seçimlerin düzenlenmesi için zemin sağlandı.
Şimdi de seçimlerin düzenlenmesi için Ermenistan'ın gelecek başbakanı zaferi elde eden bağımsız partilerden veya koalisyon partilerden olacak. Görünen o ki hükümete paralel hareket eden koalisyon partiler Haziran seçimlerini kazanırsa bir kez daha Nikol Paşinyan başbakan olarak tanıtılacaktır. Buradaki ilginç nokta 47 yaşındaki Paşinyan'ın 2018 yılında 2 haftalık halk protestoları sonucu iktidara gelmesidir. Ancak geçen yılın son aylarında Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanmasından sonra Paşinyan oylarının büyük bölümünü kaybetti.
Erivan'daki muhalefet partilerinin yeni bir başbakan atamak için birçok seçeneği var. Ermenistan'ın eski cumhurbaşkanı ve nüfuzlu bir Ermeni politikacı olan Robert Koçaryan'ın yaklaşan seçimlerde Paşinyan'ın ana rakibi olduğu açıktır. Ermeni halkının büyük bir kısmının desteğine ek olarak iktidara gelmek için doğru koşullara da sahip bir şahıstır. Tüm bunlara rağmen durum öyle ki Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın uygulanması için Paşinyan'ın başbakanlığının devamını istiyor.
Batılı politikacıların Amerikalı birliklerinin Afganistan'dan Özbekistan'a nakledilmesi yönündeki dolaylı talebine cevaben, Taşkent hükümeti bu gibi askeri üslerin kurulmasına ve yabancı güçlerin bu ülkeyi konuşlandırılmasına karşı çıktı. Özbekistan Savunma Bakanlığı bu konuda yaptığı açıklamada, Özbekistan'ın savunma programında yabancı askeri üsler bulunmamaktadır açıklamasında bulundu.
Daha önce American Wall Street Journal bilgi sahibi kaynaklarına dayanarak şunları iddia etmişti. Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'daki askeri üslerini boşaltarak Orta Asya'da üslere konuşlandırabilir. Afgan halkının ve bölgesel hükümetlerin baskısı sonucu Washington yetkilileri ABD askerlerini Tacikistan veya Özbekistan'a konuşlandırmak istediklerini ifade ettiler.
Aslında Beyaz Saray yetkilileri Amerika askerlerini Afganistan sınırındaki Özbekistan ve Tacikistan'a konuşlandırmanın ve gerekirse ülkeye hızlı erişim sağlanmanın daha iyi olacağına inanıyor. Ancak batılı siyasetçilerin talepleri üzerine Özbek Savunma Bakanlığı basın temsilcileri vasıtasıyla ülkenin temel savunma ve anayasal belgelerinde Özbek topraklarında yabancı askeri üs ve tesislerin korunmasına karşı çıkıldığını vurguladı.
Afganistan'daki askeri üsleri boşalttığı için ciddi şekilde küçük düşürülen ABD hükümeti ve ordusu, askerleri ülkeye geri götürmek yerine Orta Asya Cumhuriyetlerine konuşlandırmaya çalışıyor. 2019 ve 2020'de ABD'li yetkililer ilk olarak birlikleri Kazakistan'a göndermeye çalıştı. Ancak Rus tehditlerinin ardından Kazak yetkililer muhalefetlerini dile getirdiler.
Amerika Birleşik Devletleri son zamanlarda büyük masraflar yaparak Özbekistan medyasına, özellikle özel sektöre sızmaya çalıştı. Washington, Taşkent hükümetine ve Orta Asya siyasetçilerine baskı yapmayı hedefledi. Özbekistan hükümetiyle başarısız müzakerelerin ardından Amerikalı siyasetçiler bu kez de Kırgızistan'a sızmayı planlamaktadır.
ABD ordusu Orta Asya Cumhuriyetlerinden birinde konuşlanabilirse Beyaz Saray Afganistan'daki üslerinin boşaltmasını büyük bir zafer olarak lanse edebilir. Afganistan'daki ABD askeri üsleri tamamen boşaltılırsa Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bir ülkeden kuvvetlerini boşalttığı söylenebilir. Tabii ki son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri güçlerini bir ülkeden diğerine taşımıştır. Bu bağlamda Afganistan ile ilgili transferinde bazı değişiklikler yapılmıştı. Örneğin 2014 yılında Amerika Kırgızistan'dan Afganistan'a asker göndermişti.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya Gelişmeleri adlı haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Ramazan ayının birinci günü duasına işaretle hedefli çalışma ve kalpten doğru niyetin her türlü çalışma için zaruri olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. Mübarek Ramazan ayının bereketlerinden biri bu aydaki dualardır. Bu dualar hem Allah ile konuşma niteliği, Cenab-ı Hak'tan yardım dilemek ve Allah'a dikkat etmeyi bize öğretir. Hem de insanın ahlaki sıradan rivayetlerde benzerini bulmadığı birçok marifeti bize öğretiyor. Bir dua, mübarek Ramazan'ın birinci günü duasıdır ki ben bu duadan bu bölümünü seçtim. Allahümme ec'alna mimmen nevâ fe'amil, ve la tec'alna mimmen şagiyâ fe'kesil, ve la mimmen huve alâ gayri amelin yettekil. Üç cümledir. Birinci cümle şöyle arz ediyor. Allahümme ec'alna mimmen nevâ fe'amil. Allah'ım, bizi niyetle, bilgiyle iş yapanlardan kıl. Hedefli amel, niyet ile birlikte olan amel, önceden hangi yöne ve hangi maksatla yapılacağı belli olan harekettir. İkinci cümle, وَلَا تَجْعَلْنَا مِمَّنْ شَغِيَ فَكَسِلْ. Bizi tembellik ve sefillikte olan bedbahtlardan kılma. Sıkıntı tembellik demektir, sefillik demektir. Bizi bunlardan kılma. Dua bunu bize öğretiyor. Üçüncü cümle, وَلَا مِمَّنْ هُوَ عَلَى غَيْرِ عَمَلٍ يَتَّكِلْ. Bizi dayanakları amelden başka bir şey olanlardan kılma. Oturum arzulamak ve gevezelik etmek ve celselerde başkalarına bazı şeyleri uydurmak, arkasında hiçbir amel olmaksızın bizi bunlardan kılma. Bakın, bu duada mevcut olan ders budur. Mümin, Ramazan ayının ilk gününde bu nefis ile ilahi ziyafete giriyor. Bu bizzat bu ziyafetin büyük maidelerinden biridir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.